Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz sosyolog Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün de yine sizin karşınıza çıkarken iki konu seçtik efendim. Bunlardan ilki özellikle ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin, sığınmacıların oluşturduğu durum, bu durum çerçevesinde yapılan, bu durum çerçevesi etrafında yapılan bazı araştırmaları ele alacağız. Bu sığınmacı ve mülteci meselesini ele almış olacağız. Yine programımızın ikinci bölümünde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan dindarlık araştırmasını gündeme almış olacağız. Bu çerçeve etrafında bu araştırma ne söylüyor bize? Gerçekten dindarlaşıyor muyuz? Böyle bir araştırmanın Diyanet eliyle yapılmasının hangi neticeleri doğuracağı, sağlıklı netice verip vermeyeceği konularını hocamızla konuşmaya çalışacağız. Hocam yaklaşık 3,5 yılı buldu Suriye'deki savaş. 3 yıla yakın bir süredir devam ediyor. Bu savaşta sadece ülkemize sığınanların sayısının 1 milyonu aştığı söyleniyor. Evet. Çevre ülkelerde de bu sığınmacılar, mülteciler geniş yer kaplıyorlar. Son günlerde Maraş, Adana, Antep'te bu sığınmacılara yönelik her iki tabiri de kullanıyoruz hocam. İşte mülteci de diyoruz, sığınmacı da diyoruz. Bunlara yönelik bir takım protesto eylemlerinin yapıldığını gördük, şahit olduk. Bu sığınmacıların iş yerlerine saldırılar düzenlendi. Ciddi sayıda insan yürüyüş yaptı. Biz bunları şehrimizde istemiyoruz dediler. İş yerlerini yağmaladılar. Tekrar gözümüzü bu sığınmacılara, mültecilere çevirmiş olduk. Bundan bir ay önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bir raporu vardı hocam. İzninizle ben oradan bazı
Suriye mültecine sığınmacılar
genel olarak dünyadaki mülteci raporuna mültecilerle ilgili bir rapordu bu.
Evet.
Şu an hocam dünyada 50 milyonu aşan mülteci sayısı var ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek rakama çıkmış bu. Bir önceki yıla göre yani 2013-2014'te 6 milyon artmış ve 51.2 milyona yükselmiş. Yani 2013'te demek ki 44-45 milyon mülteci vardı dünyada. Özellikle Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan mülteci sayısının en fazla olduğu yerler. Mültecilerin %86'sı gelişmekte olan ülkelerde kalıyor. Gelişmekte olan ülkeler bunlara ev sahipliği yapıyor.
Evet.
Sadece %14'ü sanayileşmiş ülkelerde.
Gelişmiş ülkeler.
Evet, bunlar kalıyorlar. Oralara sığınmışlar. Birçok yerde mülteci var. İşte Afganistan'da. En çok da Afganistan'da varmış hocam.
Pakistan.
2,5 milyondan fazla.
Evet, sınırında.
2,4 milyon Suriyeli ve 1,1 milyon da Somalili mülteci var şu anda dünyada. Tabii bu raporu Birleşmiş Milletler açıkladı ama Birleşmiş Milletler'in Suriye'de ne yaptığını ya da yapamadığını da görüyoruz. Evet. Hocam arzu ederseniz önce bu bizim ülkemizdeki olaylardan yola çıkarak başlamak istiyorum ben. Maraş'ta, Antep'te ve Adana'da. Ne oldu? Yani bu öfke patlamasının sebebi nedir acaba?
Evet. Tabii yani önce yöntemle hareket etmek gerekiyor. Yani bizim bu Maraş'ta, işte Antep'te ve Adana'da meydana gelen olayları tek yönlü olarak siyasi açıdan okumamamız gerekiyor. Aynı zamanda bunların sosyolojik boyutları var mı yok mu, temelleri nedir, ona bakmamız gerekiyor. Genellikle Türkiye 2 yıldır çok yoğun bir siyasi atmosfer içinde yaşıyor. Bütün hadiseleri siyasetten kaynaklandığı biçiminde yorumlar içine giriyor insanlar. O nedenle ya işte dış mihraklardır, provokasyonlardır diyorlar. Ya da bu bütünüyle işte hükümetin suçudur gibi ifade ediliyor. İki bakış açısı da sorunlu. Gerçeği sadece belli boyutlarıyla anlatmaya çalışıyorlar. Oysa Türkiye'de ciddi anlamda artık araştırmacılar var, sosyologlar var, antropologlar var, psikologlar var, yetişmiş olan araştırmacılarımız var. Bu kentlerin hepsinde de üniversiteler var ve aynı zamanda bu üniversitelerin sosyoloji bölümleri de var. Bunların yaptığı çalışmalar bence önemli. Çünkü bu çalışmalar daha objektif çalışmalar ve meseleyi daha bilimsel olarak, daha gerçekçi bir biçimde öğrenmemize katkıda bulunuyorlar. Ben de bu araştırmaların verilerinden hareketle konuşmak istiyorum açıkçası. Mesela bu araştırmalardan birisi 2014 yılında Ruhat Yaşar tarafından yapılmış Kilis Üniversitesi'nde sığınmacıların toplumdaki algısı adıyla yapılmış çok önemli bir araştırma. Hem bir literatür taramasına dayanıyor, hem bir bakış açısı ortaya koyuyor. Hem de oradaki insanlarla yüz yüze görüşmeler yapılıyor, anket çalışmaları, onların hisleri, düşünceleri çok boyutlu olarak bu çalışmada ortaya konuluyor.
Evet.
Yine ORSAM'ın Orta Doğu Araştırma Merkezi dediğimiz ORSAM Ankara'da onun Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı önemli bir çalışma var. AFAD'ın işte Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Yönetimler Başkanlığı'nın çalışması var. Ama ben bunların mukayese ettiğimde en zayıfı ve en yüzeyseli Başbakanlığa bağlı olan merkezin yaptığı çalışma olduğunu görüyorum açıkçası.
Neden böyle bir sonuca ulaştınız hocam?
Çünkü bir bilimsel araştırmaların ortasına işte bakanlıkların, araştırma merkezinin başkanının gayet artistik pozları veren resimleri koyunuyor. Bu bilimsel araştırma için hoş olmayan bir şey açıkçası. Yani TÜBİDAK da veya devletin diğer araştırma kurumları da bu araştırmaları yaparken bugüne kadar bilimsel araştırma geleneğinin gereği olarak bu tür bir tutum içinde değillerdi ve olmamaları gerekir. Dünyada da öyle değil. Çünkü bu araştırma siyasi bir araştırma değil, bakanların resimlerini ortaya koymak. Bu araştırma Türkiye'de yaşanan bir mesele var. Bu meseleyi anlamaya ve anlayıp bilimsel olarak ortaya koyma ve bunu karar merkezlerine sunarak karar merkezlerinin, yani siyasi merkezinde ona göre kararlar alıp hareket etmesi konusunda ona lojistik destek sağlayan veriler sunmaktır. Amaç budur. Propaganda yapmak değildir. Böyle yöntemle ilgili sorunlarımız var. Bunların üzerinden giderek konuşmamız gerekiyor. Yani mesele ne? Hükümeti batırmak ya da hükümeti çıkarmak olmamalıdır. Mesele Türkiye'de hakikaten hepimizi etkileyen, bu toplumu etkileyen, siyaseti etkileyen, bu toplumun geleceğini, kentlerini, insanlarını, Suriyelileri etkileyen, komşumuz olan, bize sığınan, can havliyle kendisini buraya atan bu insanları anlamak, onların sorunlarını alıp anlayıp çözümler getirmek
meselesi. En azından bu meseleyi manipüle etmemeye çalışmak lazım.
Böyle yapmamız gerekiyor. Evet. Nitekim bu araştırmalarda hareketle konuşacağım ben. Buraya gelen insanlar gönüllü olarak gelmemişler. Yani mülteciler dediğimiz zaman, dünyada örneklerinden bahsettiniz. Aslında mülteciler büyük bir kısmı daha iyi ekonomik yaşam imkanlarına kavuşmak için, daha özgür yaşamak için, siyasal baskıdan kurtulmak için gibi nedenlerle başka ülkelere gidiyorlar. Özellikle çok gelişmiş ülkelere göç edenler öyle. Ama burada sığınmacılar var, yani hakikaten mültecilikten öte bir sığınma, can havliyle kendisini kurtarma var. Yani Suriye'de savaş oluyor, insanların evleri yıkılıyor, insanların işte çocukları katlediliyor, kocası katlediliyor, ailesinden birisi işte savaşta ölüyor. Bütün bu atmosferde yıkılma, savaş, kan, katliam, devlet terörü, bu ortamdan insanlar can havliyle kendilerini yakın gördükleri başka bir ülkeye geçmeye çalışıyorlar.
Hocam yaptığınız ayrım çok güzeldi. Şimdi ben programın başında da söyledim. Hem mülteci hem sığınmacı kavramını ikisini de kullanıyoruz ama Suriye'dekiler, yani bizim Türkiye'de yaşayanlar tam da sizin söylediğiniz gibi aslında can havliyle buraya gelmiş sığınmacılar.
Sığınmacılar bunlar. Yani efendim biz gidelim Türkiye'de daha iyi bir ekonomik yaşam sürdürelim gibi bir arayışla gelmiyorlar. Mesela bu araştırmalarda yine güvenlik nedeniyle gelenlerin oranı çok en yüksek, %80 civarında çıkıyor. Ekonomik nedenlerle buraya gelmek isteyenlerin oranı %17. Dolayısıyla burada güvenli kendi canını kurtarma. İşte güvenli ve huzurlu bir yere gitme birinci derecede önemli. O nedenle kitlesel halde sınırlarımıza yığıldı bu insanlar. 2011 yılında ilk defa kabul ediliyor. Ve burada tabii bu insanlar bu psikolojiyle, bu fiziksel şartlarla Türkiye'ye geliyorlar, Türkiye'ye sığınıyor. Türkiye'de başlangıçta bunları misafir olarak kabul ediyor. Siz bizim misafirimizsiniz, kardeşlerimizsiniz. Biz size sahip çıkacağız, yardımcı olacağız. Nitekim başlangıç dönemlerinde de bu işte Adana'da, Kilis'te, Antep'te, Urfa'da buradaki halk da böyle davranıyor hakikaten. Yani o provokasyon yapan Esedçi, bir Esed yanlısı olan bazı çok çok marjinal gruplar dışında halk bunlara destek veriyor.
Hatay'da o yapılmıştı.
Yani Hatay'da o yapıldı.
Hatay'ın dışında o çok olmamıştı.
Evet, bunlara insanlar destek çıkıyor, yardım ediyor, evini açıyor, bir odasını veriyor, bahçesini veriyor. İşte diğer iş buluyor, işini paylaşıyor, ekmeğini paylaşıyor. Ciddi bir seferberlik var, bir yardım etme çabası var, misafirlik algılaması. Ama bu bir süre sonra değişmeye başlıyor. Aslında 2011'den bugüne Türkiye'deki sığınmacıların sosyolojisine baktığımız zaman üç aşamada. Birincisi bu misafirlik aşaması.
Evet.
Ama ikinci aşamada bir yorgunluk geliyor insanlara. Yani bir gün değil, bir ay değil, iki gün değil, iki ay değil, bir sene değil, iki sene değil. Dolayısıyla uzuyor yani süre. Ve insanlar da kendi imkanlarını ve varlıklarını bunlarla paylaşmada zorlanıyorlar. Hem uzuyor hem de yeni şeyler, sığınmacılar geliyor. Yani katlanarak artmaya başlıyor. Dolayısıyla sivil düzeyde halkın kendi imkanlarıyla bunlara destek çıkması durumunda bir kriz yaşanmaya başlıyor. Yani insanlar yorgun hissetmeye başlıyorlar. Hatta bu Ruhat Yaşar, sosyolog Ruhat Yaşar'ın güzel bir kavramsallaştırması var. Merhamet yorgunluğu diyor yani. Çünkü hakikaten merhametin de bir eşiği var demek ki. Herkesin evet. Ruhani düzeyi çok yüksek değil. Ortalama olarak baktığımızda sürekli sığınmacılar geliyor ve süre uzuyor. Dolayısıyla insanlar iyimserlikten kötümserliğe doğru bir dönüşüm içine girmeye başlıyorlar. Ve bir şeyin de değişmediği hissine kapılmaya başlıyorlar. Yani bu savaş bitecekti. Bunlar geçici olarak kalacaktı. Sonra da yurtlarına dönecekti. Biz de kardeşlerimize bakalım gibi bir algılama vardı. Ama bir süre sonra bunun değişmediğini insanlar görüyor. Savaş devam ediyor. Sığınmacılar gittikçe artıyor. Ve bir yükümlülük artışı söz konusu, altından kalkamayınca bu yorgunluk bir süre sonra mesafenin ortaya çıkmasına, sığınmacılara karşı bir mesafe geliştirme, onları farklı algılama, onların sorunlarını daha fazla hissetme, görmezlikten gelme yerine daha fazla görme ve dolayısıyla yavaş yavaş ötekileştirme yönelimleri ortaya çıkıyor. Yani bunu söylemek kolay değil ama maalesef yani olguyu anlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü sürenin uzaması, sığınmacıların çoğalması oradaki toplumsal doku üzerinde çok derin etkiler bırakmaya başlıyor. Yani devletin çok büyük bir çabası var. Bunu inkar edemeyiz. Orada işte konteyner kentler oluşturuyor. Sağlık imkanları sunuyor. Eğitim kurumları açıyor. Fakat bütün bunlarla beraber hitap ettiği sığınmacı oranı sınırlı. Yani büyük bir kısmı %60'dan fazlası bu konteynerların dışında yaşayanlar.
Dışında yaşıyor, evet.
Artı konteynerde yaşayanların da yani işte oradaki çocukların %15'i eğitim alıyor, diğerleri almıyor. İnsanlar oradaki devletin ekonomik desteği yanında orada kapalı bir toplum. Orada yaşamak istemiyor, dışarıya çıkmak istiyor. Yani o nedenle dışarıdaki toplumla temas kurmak istiyor. Dışarıdaki toplumla yani yerleşik toplumla bu sığınmacılar arasındaki İlişkiye baktığımız zaman burada işte bir takım anomali durumları, kuralsızlıklar. Mesela sığınmacılar elbette adam köyünü, kentini, tarlasını bırakmış. Her aileden birisi katledilmiş, öldürülmüş. Ondan sonra büyük yoksunluklar var. Maddi yoksunluklar var, fiziksel yoksunluklar var. Bir de bunlarla gelen psikolojik yoksunluklar var. Yani acılar var.
Travmalar var.
Acılarla beraber oluşan bir hafıza var. O hafızanın meydana getirdiği travmalar söz konusu.
Yani çok normal davranması mümkün olmayan
evet,
insanlar.
Bu insanların
aslında
normal davranmasını beklemek de kolay değil. Şimdi bunlar yani işte biz sosyolojide anomi diyoruz. Kural dışı davranmak. Anomalik durumu diyoruz veya. Bu durumda tabii bunun faturası nereye kesiliyor? Orada yaşayan insanlar yani işte diyelim orada bir yeri kiralıyor, parasını vermiyor. Alışveriş yapıyor, işte hareket halinde olduğu için fatura bir ikinci orayı terk ediyor. Bu tür sorunlar yaşanıyor veya toplumda şöyle bir algı tabu oluşuyor. Yani orada gelen insanların istihdamı paylaşma konusunda da yerleşik olan toplum için bir sorun teşkil ediliyor. Biz burada çok farklı konuşuyoruz bugün. Türkiye'de pek böyle konuşulmuyor. Hakikaten şeyi yarayı deşmek gerekiyor
evet,
yani
evet,
çözüm bulmak
doğru
için.
Asıl mesela, resmeden de bu araştırmalar
evet,
zaten.
Bu araştırmalar yani bu bilimsel araştırmalarla konuşmak
biz
lazım.
Biz yani provokasyon deyip işin
değil
içinden çıkıyoruz
yani
hocam.
Provokasyon yetmez. Ben de gazetede yazıyorum, televizyonlarda bunları konuşuyoruz. Ağırlıklı olarak medyada provokasyon üzerine gidiliyor veya hükümetin yetersizliği üzerine gidiliyor. İki tutum da bu sorunları anlamakta yetersiz. Şimdi burada mesela işte çocuklar istihdam alanında çalışıyorlar diyelim. Ondan sonra günlük 50 bin lira çalışırken yevmi olarak işte Suriyeliler 20 bin liraya çalışıyor. Suriyeliler niye böyle çalışıyor diyecek halimiz yok. Yani orada tutunmak, kendi karnını doyurmak için bunu yapar. Ama öte yandan orada yerleşik olan insanlar da bunu görünce işini kaybetme, işe alınmama, istihdam edilmeme gibi sorunlar yaşıyor. İşte bütün bunlar uzun sürelilik, bunların işte yeme, içme, sağlık, barınma yerlerinin yeterince karşılanamaması. Çünkü hızlı bir akış var, sürekli geliyorlar, belli bir yere yerleşmiyorlar, şehirlerde dolaşıyorlar. Cami avlularında, cami bahçelerinde kalıyorlar, camileri gerektiğinde işte diyelim lavaboları tabii yıkanamıyorlar, temiz kullanamıyorlar. Ya o Suriyeli sığınmacıları sorgulamak için de demiyorum onu. Bir realite olarak
şartların
diyorum
getirdiği durum.
Evet. Ama bu halkı şey yapıyor işte, süreç içinde karşı tepkiler geliştirmesine yol açıyor. Onları ötekileştirmeye doğru bir tutuma yöneltiyor.
Hocam burada şöyle bir tehlike
ön yargılara yol açıyor. Mesela
şöyle bir tehlike de ortaya evet çıkacağı benziyor. Yani yaklaşık 3 yıldır bizim ülkemizde bu insanlar bir davranış değişikliği de ortaya çıkacak değil mi hocam belli bir süre sonra? Yani dönüşecek bu insanlar, belki suça alışacaklar. Bir evet takım yasal olmayan işlere
girecekler,
hırsızlık olabilecek.
Evet.
Sizin de bahsettiğiniz evet çok değerli araştırmalar var. Mesela Mazlum Der'in yaptığı bir araştırma vardı. Orada da özellikle Suriye'den gelen genç yaştaki kızların fuhuşa
evet, yönelmesinden
bahsediliyor.
Yani
çok
ikinci,
acı bir durum yani bu.
Eş evliliği yani o
kuma,
ikinci eşleniyor
olarak,
ama yani aslında evet başka biçimde yürüyor bu.
Yani sadece evet sığınma adına bir evde evet bulunma adına yemek yeme adına işte ikinci eş olmayı kabul edenler. Yani
şimdi bu kadın erkek ilişkileri de enteresan çünkü burada bir veri var. Sığınmacılarla ilgili ne düşünüyorsunuz sorusuna olumlu olumsuz diye sorduklarında kadınların %83'ü olumsuz bakıyor. Ya, enteresan bir şey yani. Hmm. Erkeklerin %68'i olumsuz bakıyor. Kadınlar çok daha fazla olumsuz bakıyor.
Yani aile yapısını, o fazla gelen kadın nüfusun zamanla Türk aile yapısına
evet
dahil olacağından
ya artık bu kaygıdan olacak mı? Yani da ayrıntılı bilgi verilmemiş
evet
olabilir ama sonuçta bu oranlar da yüksek. Yani yüksek ortalamaya baktığınızda %73 falan çıkıyor bu. %73 sığınmacılara olumsuz bakan bir toplumsal yapı var bu kentlerde. Hakikaten Türkiye'nin bu konuda bunları söylememizin nedeni hadi yani halk bunlar kötü harekete geçin değil kesinlikle. Bunlar can havliyle ülkemize gelmişler. Bizi olumlu görüyorlar. Bizi kendilerine yardım edecek insanlar görüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendilerine huzur sağlayacağına inanıyorlar. Ama biz de bu insanlarla beraber yaşarken bunların sorunlarını söylüyoruz ki bu sorunları devlet yetkilileri, valiler, ilgili olan makamlar görsünler ve bunu hissetsinler ve çözümler geliştirsinler. Çünkü bunu yapmazsak bu provokasyonlar daha da artabilir. Provokasyon yapmak isteyen insanlar her zaman vardır. Önemli olan onların provokasyona yol açacak dinamikleri onlara vermemek, onlara bunun göstermemek. O nedenle bu sorunların çözülmesi, sorunun kontrol altına alınması, mesela işte pasaportsuz olan büyük bir kitle var yani. Gelenlerin pasaportla ilgili veriler var. %25'i kamplarda pasaportsuz. Kamp dışındakiler ise %50 pasaportsuz. Pasaport basit bir belgeyle ilgili değil yani. Bu suçla ilgili, işte olumsuz davranışlar, anormal davranışlar yapma konusunda ciddi bir potansiyeli ifade ediyor. Çünkü öbüründe yani işte kayıtlı, dolayısıyla bir suçluk durumu olduğunda takip ediliyor, yönlendiriliyor, eğitiliyor, rehabilite ediliyor. Ama kaydı yoksa onu rehabilite etmek, onu kontrol etmek, onu hukuk karşısına çıkarmak vesaire mümkün değil. Ondan dolayı bu önlemlerin acilen alınması gerekiyor. Şimdi ön yargılar oluşuyor zaman içinde. Burada tabii çok aşırı ön yargılar da var. Yani onları toplumumuzun genelinde yok ama belli sayıda insanlarda işte bunlar terörist, bunlar nereden çıktı, nereden geldiler, defolup gitsinler gibi aşırı karşı tepkiler içinde olan, yani neredeyse
onlar biraz siyasi söylemlerden etkileniyor.
Yabancı fobi tutumlarına yönelen insanlar da var tabii burada.
Evet. Hocam, gerçekten önemli bir konu bu konu. Araştırmalar da oldukça iyi tespitlerde bulunmuş. Biz biraz da olayın anlamaya yönelik, az önce de ifade ettiğiniz gibi ya bir provokasyonun ötesinde anlamlandırmaya yönelik araştırmalardan bahsettiniz. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde tekrar buluşacağız. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımızın ikinci bölümündeyiz efendim. İlk bölümde sığınmacıları, Suriyeli sığınmacıları konuşmuştuk ülkemizdeki. Özellikle son günlerde Maraş, Adana, Antep gibi illerde meydana gelen sığınmacılara karşı bir öfke patlaması meydana gelmişti. Bunun nedenlerini hocamızla konuştuk. Çok değerli araştırmalardan bahsettiler. Hocam, birkaç şey daha söylemek istiyordunuz siz bu konuyla ilgili. Buyurun.
Şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Anadolu'nun, milletimizin, buradaki siyasi iradenin bir biçimde, hangi dönemde olursa olsun, mültecilerle ilgili çok olumlu politikaları var tarihi olarak baktığımız zaman. Bu ülke Kafkaslardan, Balkanlardan, işte Afganistan'dan, İspanya'daki Yahudilerden gelen kişilere kucak açmış. Onları kabul etmiş, onlara yardım etmiş olan bir ülke. Dolayısıyla bahsettiğimiz Suriye sığınmacılarının bugün oluşturduğu ciddi sorunlar var. Ama bunlarla bu millet de, bu devlet de başa çıkabileceğine inanıyoruz biz. Bizim ciddi bir tecrübemiz var. Genel olarak baktığımızda insanları kucaklamaya, ekmeğini onlarla paylaşmaya yönelik olumlu bir yönümüz var, bir hissiyatımız var. O nedenle bu sorunlarımızı da görerek ve bu tarihi ve milli özelliklerimize de göz atarak, bunları birleştirerek bu sorunun altında inşallah kalkarız.
İnşallah hocam. Hocam, bu bölümde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı Türkiye'de dindarlık araştırması sonuçlarına biraz değinelim istiyorum. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Mehmet Görmez geçenlerde gazetecilerle yaptığı bir toplantıda bu araştırmaya atıfta bulunmuştu. Araştırmada açıklandı. Yaklaşık 300 sayfalık bir araştırma bu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden de ulaşılabiliyor araştırmaya. Türkiye İstatistik Kurumu'yla birlikte yapılmış. Hatta bu araştırma yapılırken fişleniyor muyuz diye bir takım böyle şeyler de olmuştu. Necdet Subaşı'yı biz bu Alevi Çalıştaylarından mı hatırlıyoruz hocam? O Alevi Çalıştaylarını da yönetmişti Necdet Subaşı. Tabii uzun bir araştırma hocam. Dini aidiyet, inanç, ibadet, dini bilgiler, gündelik hayat ve din gibi ana başlıkları kapsıyor bu araştırma. Bir özet var. Ben o özetten birkaç istatistiği paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyicilerimizle. Ülkemizde yaşayan kişilerin %99.2'si İslam dinine mensup olduğunu belirtirken sadece %0.4'ü İslam dini dışında başka bir dine mensup olduklarını beyan etmiştir hocam. Yani o bizim %99'u Müslüman bir ülkede yaşıyoruz şeyi evet. Böylece kanıtlanmış oluyor. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tabiri bu. Bunu kanıtladık diyor. Yine İslam dinine mensup olanların %77.5'i yani 1/4'ünden fazlası Hanefi, %11.1'i Şafii, %0.1'i Hanbeli, yine çok az bir kısım Maliki ve %1'i de Caferi olduklarını, bu mezheplere mensup olduklarını belirtmiştir hocam. Yine Allah'ın varlığına inanma %98.7, ülke genelinde Kur'an'da anlatılanların hepsi doğru ve gerçek olup bütün zamanlarda geçerlidir önermesine katılanların oranı %96.5 olmuş. İnsanların öldükten sonra yeniden diriltileceği inancı %96. Sıkça bu konu üzerinde çok konuşulur. Bu namaz kılma oranlarıyla alakalı da burada oranlar var. Ülke genelinde vakit namazlarını her zaman kılanların oranları %42.5. Hiçbir zaman kılmayanların oranı %16. Kırda yaşayanların %50'si vakit namazlarını her zaman kılarken bu oran kentte %39'a düşüyormuş hocam. Bunların tabii çok alt açıklamaları da var. Erkeklerin %57.4'ü cuma namazını her zaman kılıyor.
Bir mukayese var mı? Mesela diyelim ki işte 5 sene önce namaz kılma oranı ile şimdiki namaz kılma oranı mı?
Yok hocam, burada böyle bir
mukayese yoksa nasıl bunlar dindarlığın yükseldiği veya
yani şöyle
aynı devam ettiği veya düştüğü konusunda bir tespit edebiliyorlar.
Dindarlığın düştüğü, yükseldiği ya da aynı kaldığına dair araştırmanın tamamını okumadım ama o tür bir önerme çıkarılmamış. Evet. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun örneklemi çok sahici bir örneklem kabul ediliyor hocam. Hı-hı. Diğer araştırmalarda da ben dikkat ediyorum. Örneklemde Türkiye İstatistik Kurumu örneklemi kullanılmıştır diye. Evet. Tabii İstatistik Kurumu büyük bir kurum. Yıllardır bu işi yapıyor, bir tecrübeleri de var. Biraz inanılırlığı, doğruluğu sanki İstatistik Kurumu'yla birlikte hareket edilmiş olmasına bağlanıyor gibi geldi bana. Fakat hocam biz asıl burada yani şunu konuşmamız gerekiyor.
İstatistik doğru da fakat bu istatistiği okuma yönteminde problem var. Dediğim gibi biz burada öncesi neyi tespit etmek istiyoruz? Yani bir mukayese olacak ki biz bir şeyin arttığını veya eksildiğini veya nasıl bir yönelim içinde olduğunu anlayabilelim. Evet. Yani
hocam biz yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta mı konuşmuştuk bu muhafazakarlık araştırması? Hakan Yılmaz'ındı değil mi hocam?
Evet,
Boğaziçi Üniversitesi'nden. Mesela Hakan Yılmaz'ın bir 2006'da yaptığı araştırmalar vardı. Bir de 2012'de. Evet. Ve mukayese ediliyordu.
Tabii.
İşte 2006'da eşitlik kavramı ön plana çıkarılırken 2012'de özgürlük kavramı ön plana alınıyordu, öne çıkıyordu. Dindarlığın eşit kabul edildiği varsayılıyordu. Tabii Diyanet aslında bu tür araştırmaları sıkça yapan bir kurum değil hocam. Evet. Belki ilk defa ciddi böyle bir araştırma yapılmış. Belki bundan 10 yıl sonra bir daha böyle bir araştırma yapılır. O zaman mukayese imkanı ortaya çıkacaktır.
Evet.
Hocam ben çok böyle rakamlar, istatistikler üzerinden değil de şöyle bir algı da var. Yani bunu bu programda zaman zaman konuşuyoruz. Ya tamam, yani durum ortada. Tabii birçok şey var. Vaktimiz kısıtlı olduğu için okuyamıyoruz ama işte zekat vermekten tutun da işte hacca gitme oranları, bir takım ahlaki değerleri temsil etme oranı, birçok şey var.
Hani, mesela faiz şeyi var mı? Yani faiz alma oranı ile ilgili.
Hocam var, yani çok çok fazla inceleyemedim. Kıymetli dinleyicilerimiz de ulaşabilir. Ama şöyle bir faizle ilgili bir bilgi var. Onu paylaşayım sizinle. Ülkemizde birinden borç almaktansa az faizli kredi çekmeyi tercih edeceklerini belirtenlerin oranı %21.3. Yani borç alacağıma diyor faizli kredi çekerim diyor %20'si. Bu görüşe kısmen katılıyorum diyenlerin oranı %13.5, katılmıyorum diyenlerin oranı ise %59.7.
Yani faiz, mesela namaz kılıp da faiz alanların oranı nedir? Efendim işte Allah'a inanan 99, çok güzel rakamlar var. 96, 99. Bu 99 oranın yüzde kaçı mesela faizde işlerini yapıyor? Faizi olumlu görüyor.
Yani hocam katılıyorum ya da katılmıyorum. Biz onu çıkarabiliriz. Yani %59'u bir şekilde faize hiç ulaşmayayım diyor. Yani borç almak istemiyorum diyor.
Evet.
Şimdi buradan şunu konuşsak hocam.
Evet.
Yani bizim tabi bu tür araştırmalarla hemen bir seviniyoruz. Yani siyasi atmosfer de bunu destekliyor. İşte ya ne oluyoruz ya, nereye gidiyoruz? Şimdi biz böyle ya dindarlaşıyoruz, safları sıklaştırıyoruz diye bir sevinç yaşıyoruz belki. İşte birileri ya bu ülke dindarlaşıyor, özgürlükler ortadan kalkıyor, işte bir grubun eline geçti deniyor. Hükümetin genel resmettiği ya da işte icraatları da belki buna ön ayak oluyor. Biz gerçekten dindarlaşıyor muyuz hocam? Yani
aslında
şimdi dış
tabii,
dünyayı okuyarak yani işin sosyolojisi olarak bakarsak illa elimizde bu rakamların olması gerekmiyor. Canlı bir hayatın içinde yaşıyoruz.
Yani evet, şeyler de var tabii. Bu istatistiksel araştırmalar eskide çok yaygındı. Pozitivizmin sosyolojide, sosyal bilimlerde etkili olduğu dönemlerde çok yoğun bir biçimde kullanılırdı. Ama son 10 sene... özellikle sosyoloji araştırmalarında istatistiksel veriler sadece kullanılmıyor. Yüz yüze insanlarla mülakat yapılıyor. İnsanların bir takım davranış ve tutumlarını yansıtan olgular gözlemleniyor. Onların kullandığı kelimelerin işte anlam dünyası çözülmeye çalışılıyor. Böylece bir denge kuruluyor. Tabii dediğin gibi Türkiye'de bir atmosfer var, siyasal atmosfer var. Herkes matematiği kendi emrine amade bir biçimde kullanmaya çalışıyor. Matematik de mübarek öyle bir şey ki yani. Güya objektif bir şey ama aslında burada ne kadar subjektif olduğunu kendisi bize gösteriyor.
Herkes
böyle bir şey de değil.
Rakamları kendi canına çekebiliyor.
Bir de rakamlar, grafikler deyince akan sular duruyor yani objektifim. Yani öyle bir şey yok işte yani adam çıkarıyor. Bir seçim öncesi diyor ki şu parti işte şu... kadar yüksek gözüküyor. Seçim oluyor işte böyle çıkmıyor. Şimdi Türkiye'de biz hakikaten meselelere bakın hangisini konuşursak konuşalım ya iktidar ya da iktidara karşıt. Bu iki şeyi aşarak konuşmamız lazım. Dindarlık meselesini de öyle yapmamız gerekiyor. Sonuçta bu dindarlık meselesi sadece bir iktidar meselesi değil, bir toplum, bir millet meselesidir, bir din meselesidir. Bu ülkede yaşayan herkesin meselesidir. Yani aslında ateist birisini de ilgilendirir bu. Dini mesela daha çok işte nesnel ritüeller olarak algılama gibi bir yanılgısı var bu istatistiksel çalışmaların. Ne demek bu? Din deyince daha çok somut, gözlemlenebilir, rakamlarla tespit edilebilir, grafiklerle ölçülebilir, namaz gibi, oruç gibi şeylerle tespit anlatılmaya çalışılıyor. Mesela kanaatkarlık, mesela yalan söylememek, mesela işte dürüst olmak, sözünde durmak gibi dinin temel alanı ile ilgili çok daha şeyler var, ana ilkeler var. Bunları istatistikler tespit edemiyor.
Ya toplam olarak maneviyat diyebiliriz.
Evet, maneviyat diyebiliriz.
Maneviyatı bu
yani
rakamlarla ölçmek çok zor.
Evet, maneviyatı sosyolojiyle yani pozitivist sosyolojiyle ölçmek, nesnelleştirmek, sunmak zor bir şey ama yine de bir orta yolu bulabiliriz yani hem istatistikten hem dünyadaki Türkiye'deki gidişattan hareketle. Mesela başka bir işte yazar arkadaş bizim camiadan tanınan birisi seküler muhafazakarlaşmadan bahsediyor yani. Yani muhafazakar sekülerleşmeden bahsediyor.
Akif Emre
de bundan bahsediyor ve diyor ki biz nereye gidiyoruz yani ciddi bir çürüme yaşıyoruz diyor.
Haklı değil mi hocam?
Yani çünkü o da bir takım somut olgulara dayandırıyor. Yani evet başı örtülü ama davranışlarına baktığınız zaman işte bayan veya kız veya kadın vesaire İslam'ın ana ilkeleriyle, mahremiyet değerleriyle uyuşmayan tutumlar içinde bulunuyor. Ben kendim de bizzat geçen yaşadım. Yani işte Üsküdar'ın ortasında başörtülü bir bayan bir erkekle affedersin öpüşmeye çalışıyor. Biz ona müdahale ettik. İnsan hayatına müdahale diye liberaller okuyabilir bunu. Ama Üsküdar'ın ortasında yani bu batıyor insan aynı hakikaten. Bunlar çoğalıyor. Sadece kadın üzerinde düşünmeyelim yani erkeklerde de yani onunla öpüşen de affedersin. Erkek birisidir yani. Gerçi İngilizce konuşan yabancıydı yani yabancı Müslümandır değildir bilemem ama yabancıydı. Sonuçta somut şeyler de var. Bir şu Müslümanların hayatında İslam'ın temel ilkeleriyle ilgili olan konularda, değerlerde gittikçe bir pekişme mi var, bir ayrışma mı var? Bu önemli bir soru. Müslümanlar gelecekleriyle ilgili daha çok dünyevi merkezde mi kaygı duyuyorlar, yatırımlar yapıyorlar, yapıyoruz. Yani kendimiz hepimiz dahil edelim. Yoksa geleceği düşünürken ahiret merkezi olarak mı düşünüyorlar daha çok? Bugün Müslümanlar çok daha fazla geleceklerine yatırım yapıyorlar. Modern, seküler tahayyül çerçevesinde.
Yani modernlik hali ve
mesela,
kapitalist ilişkiler
hareketlerin
belirleyicisi. Mesela çocuğumu daha iyi koleje
göndereceğim, sonra şu özel üniversite, sonra Harvard'da bilmem oradan çıkıp ne olacak? İşte şuraya da 2 sene sonra bir yazlık yapayım, şurada da bilmem ne olsun, burada da bilmem neyi yapalım. Geleceğe ilişkin hepimizin daha fazla yatırımları var. 3 çocuk yapma, 3 çocuğun çünkü şu gelecekte şu şeyler olacak.
Bu kadar yükü
evet.
Var.
Ya bu gelecek algısı ciddi anlamda bir seküler algıdır. Bu dini bir algı değildir mesela. Burada biz ciddi bir sapma içindeyiz. Dinden uzaklaşma içindeyiz. Bunu açık söyleyeyim. İkinci olarak bugün Müslümanlar birbiriyle ilgili bile kavgalarına bakalım. Son 2 senedir özellikle. Birbiriyle kavga ediyorlar. İşte siyaset hiledir. Neydi bunun şey yani siyaset hiledir. Harp hiledir.
Harp hiledir.
Harp hiledir. Düsturundan hareketle birbirlerinin aleyhlerine her şeyi konuşma hakkını elde ediyorlar gibi.
Siyaseti de bu manada
evet,
harple yani. İlişkilendiriyoruz.
İlişkilendiriyoruz
yani hocam.
Ve diyoruz ya bu karşıdaki adam da namaz kılan insan. Bu da yani inançlı, dindar bir insan. Bununla ilgili böyle bir yargı ifade ediyorum. Yarın ahirette bunun karşılığı var.
Ki
benden hesap sorabilir.
Dini kıstaslar da var. Yani bu manada birbirini
evet.
Tekfir edemezler.
Evet.
Buna rağmen yapılıyor.
Buna hakkı üzerine geçiyor. Ama evet. Buna rağmen hayır. Yani işte global düşünüyorum. Büyük resme bakıyorum. Sonuca bakıyorum. Olmaz bunlar yani. Ana ilke, ahlaki ilke önemli. Hazreti Peygamber'e önce değil mi gelen şey emirler ahlakla ilgili emirlerdir.
Evet.
Yani imanla ilgili esaslardır yani. Ondan sonra Medine'de siyasetle ilgili, toplumsal hayatı düzenlemeyle ilgili emirler geldi. Dolayısıyla aslında siyasetten önce ahlak var. Siyasetten önce ilkeler ve değerler var. Şimdi biz dindarlığımızda belli savrulmalar yaşıyoruz Türkiye'de. Bu açık bir şey. Diyanet İşleri Başkanlığı araştırmalar yapabilir ama Diyanet İşleri Başkanlığı resmi bir kuruluştur. Siyasal angajmanı daha fazla olan bir kuruluştur. Her dönemde de bu böyle olmuştur. 2007 yılında Ali Bardakoğlu'nun başkanlığı yaptığı bir dönemde yapılan hazırlanan bir strateji raporunda mesela Aleviler, ötekiler ve yabancılar olarak gösterildi yani. Tehdit sıralaması içinde değerlendirildi. Şimdi böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Yani dışta tutmayalım.
Evet.
O nedenle daha objektif çalışmalar önemli. Elbette Diyanet İşleri Başkanlığı da yapmalı, yapsın. Ama hepsini beraber değerlendirip konuşmamız gerekiyor. Ama Türk üniversiteleri var. Türk üniversiteleri ilahiyat bölümleri var. Din sosyoloji kürsüleri var. Sosyoloji bölümleri var. Bunlar bu konularla ilgili çalışmalara teşvik edilmeli. Araştırmalar yapmalı. Daha tarafsız ve objektif bir biçimde ortaya koymalı. Biz de kendi halimizi, durumumuzu görüp ona göre kendimize çeki düzen verip ona göre kendimizi sorgulayıp ha biz nerede hata yapıyoruz diye durup bakmamız gerekiyor.
Evet. Hocam yani. Bazen bu dindarlık böyle bir uysallık, uysal vatandaşlık manasında da kullanılabiliyor. Yani böyle bir sakıncası da var. Hani ne kadar böyle modernleşirsek biz yani modern toplumlarda çünkü bireyin dinle ilişkisi böyle bir aidiyet, bir kutsallık
evet.
Etrafında bir inanma, işte geleneklere bağlılık gibi de algılanabiliyor. Halbuki işte bizim din dediğimiz müessese aslında böyle çok komplike bir müessese.
Evet.
Bir taraftan o ahlakı öncellerken bir taraftan da yaptırımlar getirebiliyor. Davranışlar emrediyor ya da nehyedebiliyor.
Evet.
Bundan da uzaklaşıyoruz değil mi hocam? Yani sanki ben o işte Amerikan tırnak içinde kullanıyorum o kutsalı etrafında böyle bir din anlayışına gidiyor gibiyiz ya. İnanıyoruz ama neye inandığımızı bilmiyoruz.
Bu çok doğru bir şey. Yani Amerika'da da Allah'a inanma oranı çok yüksek çıkıyor. 90'ların üstüne çıkıyor. Ama Amerika'da bugünkü duruma bakalım. Yani işte homoseksüellik vesaire filan erkeğin erkekle evliliğinden bahsediliyor. Bunlar normal gösterilmeye çalışılıyor. Benimseniyor. Bu benim inancım, o da senin inancın deniyor. Dolayısıyla Allah'a inanıyorum ama Allah'a inanmanın içeriği nedir? Allah'a inanıyorum, o orada kalsın. Ben gündelik hayatımı yine kendi nefsime göre düzenlemeye devam edeceğim. O nedenle bu şeyler çok genel tespitler. Dolayısıyla insanların gündelik yaşamındaki dindarlığı anlamak için Allah'a inanıyorsun, inanmıyorsundan daha çok gündelik hayatını dinle bağlantılı olarak ne kadar sürdürüyor? İşte 10 yıl önce ne kadar sürdürüyordu, bugün ne kadar sürdürüyor? Bunu sadece bir takım biçimlerle değil, işte başını örtmek veya örtmemek, oruç tutup tutmamak, bunlar da önemli ölçüler elbette. Ama bununla beraber sözünde işte bulunmak, yalan söylememek, işte insanlara güven vermek din konusunda. Yani komşumuz, ha bu adam dindardır dolayısıyla buna güvenebilirim. Kendi evimin anahtarını buna teslim edebilirim. Namusum konusunda bundan, değil mi, emin olabilirim.
Evet, evet.
Yani böyle bir dindarlık. Ya
elinden, dilinden, belinden, evet, emin olabilirim o, yani bu insana.
Olabilirim. Yani bu dindarlık düzeyimiz nedir bizim? Hakikaten yani asıl bu önemli.
Evet. Yani. Hocam bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Devlet eliyle dindarlaşma, devlet müesseseleri yoluyla dindarlaşma, bu ne kadar mümkündür? Yani dindarlaşma ya, faaliyeti sivil bir faaliyet midir? Dindarlaştırma faaliyeti.
Evet.
Yoksa bunlar devlet eliyle yapılabilir mi? Çünkü bakıyoruz şimdi her mahallede imam hatip okulları, evet, açılmaya başlandı. Buna rağmen, evet, sokağa bakıyorsunuz, ya diyorsunuz bu okullara giden çocuklar, gençler nerede diye soruyorum, evet, ben yani. Evet. Şimdi bu ters tepen bir şey mi, yoksa hani bunu şunun için de soruyorum. Son aylarda şöyle bir eleştiri de var hükümete karşı. Ya, hı-hı, sivil alanı daralttı hükümet. İşte, evet, bütün inisiyatifi özellikle bu tür konularda da, hı-hı, kendi eline almaya başlıyor. Hatta işte cemaatler, tarikatlar, hı-hı, acaba çok mu resmileşiyor?
Evet.
Resmi sivil kurumları haline mi geldi bunlar diye böyle eleştiriler, evet, de var ki geçmiş programlarda bunları konuşmuştuk hocam.
Evet.
Bu manada devlet eliyle dindarlaştırmanın başarısını nasıl görüyorsunuz hocam?
Şimdi yani bu tartışma Türkiye'de yine aslında çok indirgemeci bir biçimde yapılıyor. Liberal bir okumayla hareket ediliyor ve dolayısıyla işte dinle ilgili hizmetleri sadece toplum yapmalı diyor bir grup. Bu liberal bir okuma tarzıdır.
Evet.
Öbürcü de yani devlet, evet, devlet bu işi yapar, asıl yönlendirici aktör devlet olmalıdır diyor. Bu da faşizme kaya bir yaklaşımdır. Biz orta yolu bulmak zorundayız. Kendi tarihimize baktığımız zaman, Müslümanların kurduğu devletin iradelerine baktığımız zaman fetihlerle karşılaşıyoruz, değil mi?
Evet.
Fetihler aynı İslam'ın önünde duran, onu bloke eden iradelerin, engellerin, zulümlerin kaldırılması manasına geliyor. Dolayısıyla bu dolaylı da olsa dine bir hizmet,
hizmet,
bir destek.
Kapıyı açıyor yani.
Kapıyı açıyor. Yani çünkü toplumda en büyük organizasyon devlettir. Hele Türkiye'de bu daha bir gerçek. Dolayısıyla devletin dini bir takım faaliyetlere destekleyici, altyapı oluşturucu, toplumla, vakıflarla diyalog içinde bulunarak çalışmasının bir sakıncası yok bence. Burada problem devletin bütünüyle kural koyup yönetmeye çalışmasıdır. Yani kuralı koyup denetlemek yerine ben kuralı koydum, ben finansmanı sağlıyorum, dolayısıyla da aklı da ben veririm, yönetmeyi de ben yaparım derse bu problemle. Bundan uzak durmamız gerekiyor. Ama sonuçta biz aynı toplumsal dünyada, aynı coğrafyada yaşıyoruz. Çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Devletle hiç irtibatımız olmayacak. Mümkün değil. Avrupa'da da sivil toplum kuruluşları finansmanlarının %70'ini devletten karşılıyorlar. Yerel yönetimden veya merkezi yönetimden karşılıyorlar. Ama burada kurulacak ilişki tarzı önemli. Bu ilişki tarzı eğer devleti bütünüyle merkeze alacak biçimde yapılanırsa problem olur. Kesinlikle. Çünkü dinde hakikaten asıl olan insanın gönüllü katılımıdır. Grupların gönüllü katılımıdır. Toplulukların, toplumların gönüllü katılımıdır. Bu olduğu zaman din orada daha güçlü olur, daha yaygın olur ve daha sahih olur açıkçası.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik. Programımızın ilk bölümünde Suriyeli sığınmacılar üzerinden onların meselelerini konuşmuştuk. Onları anlamaya çalışmıştık. İkinci bölümde de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye'de dindarlık araştırmasını ele aldık. Bunun üzerine konuştuk. Haftaya başka konularla karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın efendim.